Ayrım 5. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 54. Giuliano daha sonraları İhsan Sait'in konsolid hana da yollamaya başladı. Giderken ona Selanik Manastır Osmanlı Demiryolu Şirketi şu kadar düşünce bu kadar almasını, Midilli Bankası'nın şu kadar yükselmesini bekleyip ve ardından derhal satmasını ve benzeri şeyleri tembih ediyordu. Ayrıca yeni muavinine kulenin altındaki odayı vermişti. İhsan Sait bu dar odada uyumaya çalışırken üst katta gezinip duran patronunun ayak seslerini işitiyor ve ihtiyarın teyakkuz durumunda olmasına akıl erdiremiyordu. Bazen bu binaya ihtiyar tefeciye borçlu olanlar da gelmekteydi. Nedense bunların yanında hep bir çocuk olurdu. İhsan Sait önceleri bu zavallıların kendilerini zalim tefeciye acındırmak isteyen çocuklarıyla geldiğini sandı. Ama hayır, tefeci adamı bir koltuğa oturttuktan sonra yüzünde sahte bir tebessümle başını yalancıktan okşadığı çocuk ile bir odaya kapanıyor, çeyrek saat sonunda da biçareyi bırakıyordu. Her tefecininki gibi Giuliano'nun da alacak defteri kapkara ve adam akıllı kalındı. Formaları dağılmasın diye ciddi demir menteşelerle tahkim edilmiş iki endaze kalınlığındaki bu defterde o güne kadar verilmiş bütün borçlar kayıtlıydı. Borçlar 1452 senesinde başlıyor ve o güne kadar geliyordu. Defteri tutan alacaklı ve borçlu kayıt bölümüne hem imzasını atmış hem de mürekkebe batırdıkları parmaklarını basmışlardı. Ama tuhaf bir şekilde defterde alacaklının bulunduğu kısımdaki imza ve parmak izi hep aynı kişiye, yani Giuliano'ya aitti. İşte bu durum İhsan Sait'in hayretini bir nebze celbetmişti. Günün birinde patronunun çocuklarla kapandığı odaya girdiğinde orada rengi kırmızıya çalmış bir bardak su içinde bir takma diş gördü. Gel gör ki alt damağında hiç diş yoktu. Üst damakta ise sadece tam ortada, o da irice ve sivri bir tek diş göze çarpıyordu. Ancak İhsan Sait bir menfaat mevzu bahis olmadıkça üstüne vazife olmayan işlere kalkışacak bir zat değildi. Zaten son zamanlarda memur maaşları ödendiği için piyasanın yüzü gülmüş, borçlular birer ikişer gelip hesaplarını kapatmaya başlamışlardı. Ancak bu duruma sevinmesi gereken Giuliano'nun nedense yüzü gülmüyor, hatta zaman zaman eli ayağı titriyordu. İhtiyarın beti benzi kül kesildiğine göre herhalde gıdasız kalmıştı. İhsan Sait'e de yazıhanede yapacak çok iş çıkmıştı. Tefeciye müşteri bulmak için yeni faiz nispetlerini hesaplamak zorundaydı. İşte bir akşam fazla mesai yaparken aksi gibi kasvet yüklü kapkara yağmur bulutları ner saadetin üstüne çökmüş, gökler gürlemiş, şimşekler çakmaya, yıldırımlar düşmeye, hava şakır şakır yağmaya, sokaklardaki tek tük insanlar oraya buraya kaçışmaya başlamıştı. Hava iyice kararınca İhsan Sait bir mum yakıp yazı masasında çalışmaya devam etti. Ancak ne iştir ki sağ yanında pis, sanki bir hayvan leşininki gibi bir koku burnuna gelince yüreği hopladı. Başını çevirip sağ tarafa bakmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Derken iştahla açılan ağzı hissettiğinde bir feryatla yerinden fırlayıp canavarın göğsüne bir yumruk indirdi. Ama bu darbe tesir etmemiş olmalı ki Giuliano kendisinden beklenmeyecek bir kudretle onu ittiğinde havada adeta uçarak sırtını taş duvara çarptı. Ve gevşek örülmüş duvar çökünce tepesinden aşağı taşlar dökülüp orasını burasını yaralayıp bereledi. Can havliyle yerinden doğrulmaya çalışırken yıkılan duvarın ardındaki boynuna bukağı vurulmuş iskeleti ve yerdeki çocuk kalıntılarını fark edince eli ayağı gevşedi. Ama sağ elini sıkmayı başardı. Çünkü bu elinde yegane silahı olan kamış kalemini tutuyordu. Giuliano ağzını açmış üst çenesinin tam ortasındaki sivri dişiyle kurbanının şah damarını parçalamak üzere yaklaşıp eğildiği anda kamış kalem boğazına saplanıverdi ve canavar yere yığıldı. İhsan Sait korkudan hala tir tir titriyordu. Vakit gece yarısını geçince yerinden kıpırdama ihtiyacı hissetti. Çünkü yanı başındaki canavarın cesedi kokmaya başlamış, üstüne üstlük mum da sönmeye yüz tutmuştu. İhsan Sait dizleri üzerinde sürüne sürüne masaya doğru ilerledi ve çekmecelerden birinden aldığı yedek mumu yakıncaya kadar korkudan titreyen elleri yüzünden epey kibrit harcadı. Ama az bir zaman geçince bu kez korkudan ziyade sevinçten titremeye başladı. Çünkü Giuliano'nun kasasındaki servet onu bekliyordu. Ne var ki aksilik bu ya. Bu kez dizlerinin bağı çözüldüğü için yine dizleri üzerinde emekliye emekliye üst kata çıktı. Ancak canavarın belinden kasa anahtarını almayı unuttuğunu görünce yine aşağı indi. Cesetten inanılmayacak ölçüde iğrenç bir koku yayılıyordu. Anahtarı alıp yukarı çıktı ve kasanın deliğine sokup kapağı açtı. Heyhat ki kapağın ardında bir başka kapak vardı. Ve bu da şifreliydi. Yine de bu aşılamayacak bir engel değildi. Sadece düşen kilit biminin sesini işitmesini sağlayacak bir stetoskopa ihtiyacı vardı. Korkudan hala yüreğinin yağının eriye durduğu ve dişleri takırdadığı, aynı zamanda sevinçten eli ayağı titrediği ve gözlerinin içi güldüğü halde dizleri üzerinde tam 3 kat aşağıya zemine indi ve bu sırada sabah ezanını işitti. Aksi gibi bağı çözülen dizlerine bir türlü mecal gelmiyor, emekliye emekliye ilerlemeye devam ediyordu. Ancak öğle vakti yerinden doğrulmayı başarabildi. Olayın tesirinden kurtulamadığı için tıpkı sarhoşlar gibi bir o duvara, bir bu duvara tutuna tutuna Saint George Kilisesi bitişiğindeki Doktor Iliadis'in muayenehanesine gitti. Ve adamın stetoskopunu 3 günlüğü 10 kuruştan kiraladı. Daha dün gece bir canavarın taarruzuna maruz kaldığı için yine sallana sallana Giuliano'nun mekanına dönerken birkaç sofu zat tarafından gündüz sarhoş olmakla itham edilip azarlandıysa da onun gözü kasanın içindekilerle de olduğu için sataşmaları nazara dikkate almadı. Kulenin ikinci katına çıktığında cesedin adam akıllı çürüdüğünü gördü. Üçüncü katta kasanın başına geçip stetoskopu kapağa dayadı ve şifre tamburasını yavaş yavaş çevirmeye başladı. İlk bim 9 numarada düştü. İkincisi 1'de, üçüncüsü yine 9'da, sonuncusu ise 5'te düştü. Ve yatsı okunurken kapağı açtığında zaman ayarlı üçüncü bir kapakla karşılaştı. Bu kapak 18 ay, 20 gün ve 7 saat 10 dakikadan önce açılamayacak şekilde ayarlanmıştı. Ancak bunun da çaresi var gibiydi. Gece vakti Kasımpaşa'ya gidip tezgahlardan birinde çalışan bir ahbabından uygun miktarda alüminyum tozu tedarik etmeyi başardı. Sabah ise Abraham Efendi'nin eczanesinden potasyum permanganat satın aldı. Bunları uygun oranlarda birbirleriyle karıştırıp ispermeçet yağıyla sıvadı ve kasanın üzerine koydu. Alkole batırdığı pamuk ipliğini tutuşturarak bu terkibi ateşledi. İnfilak olmamış ama yanmaya başlayan maddenin neşrettiği hararetle demir kapak erimişti. Birkaç saat sonra kapak soğuduğunda delikten elini sokarak tomar tomar 1900 şirketi hayriye, 14500 Aydın Demiryolu, 4900 Bankı Osmaniye Şahane hissesini çekip aldı. Aşağı indiğinde canavarın cesedinden geriye sadece kemiklerin kaldığını gördü. 3 gün sonra ise o civardan geçerken sadece meraktan buraya tekrar gelip iş olsun diye bir baktığında bu kemiklerin tıpkı peynir şekeri gibi ufalanıp dağıldığını fark edecekti. Herhalde ihtiyar Giuliano'nun kemiklerinin bu kadar zayıf olmasının sebebi kırmızı olmadıkları için süt ve ayrandan hoşlanmamasıydı. Konsolit hanında kendisini bir süre refah içinde yaşatacak kadar yani çok az miktarda hisse senedi satan İhsan Said, cepleri 2-3 tomar parayla dolu olduğu ve keyiften ağzı kulaklarına vardığı halde ta Pera Caddesi'ne çıkıp mağaza vitrinlerine bakmaya başladı. Midesi guruldadığı için Restoran de Pera'ya girip karnı kadar gözü de aç olduğu için olsa gerek bir tomar parayı masanın beyaz örtüsü üzerine bastırdıktan sonra garsona konsome jölesi üzerinde kremalı soğuk pırasa ve patates çorbası, safranlı ıstakoz, acı misket limonu terbiyeli kalkan, sarımsaklı salyangoz böreği, vermutlu deniz kulağı eskalopu, ıspanaklı kerevit, baklalı morina filetosu, Hindistan cevizli sütlü tavuk, şalgam ve mantar soslu güvercin fırın, havuçlu tavşan yahnisi, elmalı ve bademli tart, çikolatalı ve likörlü pasta, armut karamelli sorbe ısmarladı. Bu kadar görgüsüzlüğe belki hakkı vardı. Çünkü neredeyse bir aydır sabahları ispirto ocağında bir gıdım yağ, yarım avuç pirinç ve biberle pişirdiği çorbayla karnını doyuruyor ve bir ekmeği 3 gün idare ediyordu. Yemekleri beklerken aynı zamanda onları hayal de ediyor, Bu sebepten dudaklarının kenarından akan ağız suyunu ikide bir garsonun yaydığı peçeteyle siliyordu. Ismarladığı yemeklerin hep bir anda gelip masanın donatılmasını özellikle tembih etmişti. Dediği de oldu. Masa dolunca bir o tabağa bir bu tabağa saldırıp kıtlıktan çıkmışçasına tıkınmaya başladı. Gel gör ki yarım saat sonra ancak yarısını yiyebildiği yemekler onun için pek bir mana ifade etmemeye başlamıştı. Derken yiye yiye öyle bir mertebeye erişti ki bu dünya hele hele şu likörlü pasta ona boş, değersiz, beyhude gelmeye başladı. Paranın, pulun pek bir önemi yoktu. Değeri olan yegane şey hele o anda birkaç bardak maden suyu olmalıydı. Garsonun getirdiği maden suyunu bardak bardak içerken bir yandan da geğiriyor. Az önce yediği yemeklere katılan baharatların kokusu, gırtlağından çıkan gazla birlikte lokantanın atmosferine karışıyordu. Yüklü bir miktarda bahşiş bıraktığı için koluna giren garsonlar onu pencere kenarındaki koltuğa kadar götürüp oturttular. Üstüne üstlük bir Havana sigarı da ikram ettiler. O sokaktan gelip geçen fukarayı seyrederken hayatın ne kadar fuzuli olduğunu bir kez daha anlar gibi oldu. Çünkü karnı haddinden fazla toktu. Bir daha hiç acıkmayacağını düşündüğü o anda uyuyakaldı. Ama bu uyku fazla sürmedi. 10 dakika sonra sıçrayarak uyandığında dışarı fırladı ve doğruca şark pasajına girip terzilerden birine davetler için bir frak, 4 ceket, 10 pantolon, 20 gömlek ve 2 ipek pijama için ölçü verdikten sonra Galatasaray'ın karşısındaki Barbulovic evinden 12 çift iskarpin beğendi. Bonmarşe'den boyun bağı, manşet, saniyeli saat, gümüş saplı baston ve 3 fes aldı. Bütün siparişleri Pera Palas'a gönderilecekti. Nitekim kendisi de akşama doğru oraya gitti. Her görgüsüz gibi parayı bastırıp manzaralı bir oda tuttu. Onu odasına götüren oğlana tam 1 lira bahşiş verip savdıktan sonra banyo küvetini sıcak suyla doldurup lavantalı sabun tozu boca ederek köpürttü. Küvete girdikten az sonra bütün yorgunluğu geçmiş gibiydi. Bununla birlikte küvetteki sabunlu su onun dünyevi bedenine sirayet etmiş, pisliği öyle layıkıyla çıkarmıştı ki ertesi sabah temizliğe gelen zavallı hizmetçi vaktiyle bembeyaz olan küvete yapışan o kapkara yağlı kiri çıkarmak için elinde fırça akşama kadar didinecekti. Devo sokağında bulunan buz sarayındaki balo için bir altın lira ödemeseydi İhsan Said belki ertesi çarşamba gecesini de huzur içinde geçirebilirdi. Baloya devlet erkanı, sefirler, tüccarlar, bankerler, kısacası eli geniş, ensesi kalın ve ne kadar kalantor varsa gelecekti. Frakı, ipek gömleği, rugan iskarpinleri ve kabarık cüzdanıyla İhsan Said de artık onlardan biri değil miydi? Cadde-i Kebir'den Devo sokağına saptığında Baloya Lando ile gelmediğine hayıflandı. Çünkü böylece daha da hürmet görebilirdi. Kendisine biletini sormadığı için kapıcıya bir mecidiye bahşiş verdikten sonra birkaç mermer basamağı tırmanıp fuayedeki kalabalığın arasına girdi. Tam bu sırada içerideki sahnede kemancı orkestranın diğer üyelerine la sesi verdi. Sazlar bu sesi tekrarlarken fuayedekiler salona seyirtmeye başladılar. İhsan Said kapılardan birinden geçtiğinde tavanı gök kubbe kadar yüksek, uçsuz bucaksız, neredeyse okyanus kadar engin salona girdi. Tavandan sarkan her biri üçer tonluk devasa avizelerin, kristalleri ışıl ışıl, locaların yaldızlı bezemeleri yalap yalaptı. Duvarlarda kadim Yunan efsanelerini anlatan fresklerde sönük ve ölgün hemen hemen hiçbir renk yoktu. Bembeyaz örtülü masalardaki gümüş, yemek takımları pırıl pırıl parlıyor, cepleri ve elbette mideleri dolu olduğu için gamsız, gailesiz görünen hanımlar ve beylerin gözlerinden fer, yüzlerinden nur, madalya ve nişanlarından sırma apoletleri ve tören kılıçlarından ise şaşaa saçılıyordu. Archibald Knox veya Alexander Fischer, işi broş, gerdanlık küpe, bilezik ve benzeri cıngıl çıtak takınmış hanımların çıngıraklı kahkahaları, tokuşturulan şampanya kadehlerinin çıngırtısını bastırıyor, leziz yemeklerin iştahla yendiği porselen tabaklara çarpan çatal bıçakların ve oradan buraya koşturan çocukların sedaları billur avizelerinin sarktığı tavanda çınlıyordu. Paşalar, generaller, sefirler ve diplomatlar ne kadar ciddi iseler, onların her biri birer afet olan akça pakça, ahu gözlü, hokka ağızlı kızları da belki yaşları gereği bir o kadar hayat doluydular. İşte orkestra şefi sehpaya bagetiyle bir iki vurduktan az sonra sahneye ince uzun, mermer tenli ve süzgün bir delikanlı girince kızların hepsi birden "Hii!" diye bağırmıştı. Çünkü gelen yakışıklı İtalyan kontratenör Corelli'ydi. Bir alkış tufanıdır kopuverdi. Fenalaşan bazı kızlar aşk sarhoşluğundan güm güm atan kalplerine belki az buçuk sükun vermek için ellerini göğüslerine götürüyor. Bir ikisi isteri nöbeti geçiriyor, diğerleri ise "İyi!" diye bağırmaktan kendilerini alamıyorlardı. Hele hele yakışıklı Corelli "Una furtiva lagriva" adlı aryayı tegani etmeye başladığında kızlardan yine bir "Hii!" nidası yükseldi. Yakışıklı Corelli'nin mest ettiği kızların bazılarının bilekleri anneleri tarafından ovulmaktaydı. Ne var ki beklenmedik bir şey oldu. Soluk tenli ve süzgün Corelli birdenbire öksürmeye başladı. Kızlar şaşkınlık ve endişeyle ellerini ağızlarına götürmüşlerdi ki genç adam beyaz ipek mendilini çıkarıp ağzına kapadı ve iki büklüm oluverdi. Orkestradaki sazlar birbiri ardına sustu. Bir iki kişi Corelli'nin koluna girip kaldırdıklarında mendilinin kanlı olduğu görüldü. Bir konsolos kızı çığlık atıp yere yuvarlandı. Bir başka kızcağız da bağırıyordu. "Corelli, mon amour, je t'aime, je t'aime." Bir askeri doktor sahneye fırladı ve keşmekeş 10 dakika sonra dinebildi. Ancak hayattan zevk almaya alışmış bu tasasız insanlar yarım saat sonra kontrtenörü unutmuşlardı bile. Babalar kızlara bu nazik ve narin delikanlıya tav olmamalarını, çünkü hayattaki tehlikelerden onları ancak düelloda paçası bozulmuş, yanağında yahut alnında en az bir kılınç izi olan, kanlı canlı ve paraya önem veren gerçek centilmenlerin koruyacağını anlatmışlardı. Gerçekten de salonda kızlar için böyle kavalyeler çoktu. Kızlar bu beyefendilerle göz göze gelmeye başladığında orkestra valse girdi. Pam pam pam, 1 2 3 pam pam pam. Görkemli musiki başladı, kavalye tayfası yekindi. Halbuki sadece kazara, kimisi şiveli dişiye, bazısı kakneme sarıldı. Beriki güzele düş geldi, öteki çirkine rastladı. Hovarda mitrayı kavzadı, ne var ki maraza çıkmadı. Cicili bicili boliça erine kolunu doladı. Harika terane süre geldi. El alem delice eğlendi. 1, 2, 3, pam pam pam, 1, 2, 3. Güm, güm, güm bir revolver 3 kez patlayıverdi. Başındaki yeşil sarığa bakılırsa, kendisinin Hazreti Peygamber soyundan geldiğini iddia eden kara cübbeli bir adam, gözlerinden öfke kıvılcımları saçtığı halde salona girmiş ve tabancasını havaya kaldırıp 3 kez tetiği çekmişti. Kadınlar ve kızlar çığlık çığlığa masaların altına girdiler. Cesur olduğunu düşünen birkaç zabit tören kılıçlarını çekti. Ama baloya ateşli silah getirmek yasaktı. Yapacakları fazla bir şey yoktu. Kadınlar masaların altından çığlık atmaya devam ediyorlardı. Cübbeli adam buna sinirlenerek "Kesin feryadı! Kahpeler! Yellozlar! Sürtükler!" diye bağırıp tabancasını tekrar gümletti. Bunun üzerine kadınlar sustu ama masaların altından hıçkırık ve iç çekme sesleri geliyordu. Şimdi salonda sessizlik hakimdi. Cübbeli "Siz ehli dünya beni bilmezsiniz. Bana Selahaddin tefricidirler," dedi. "Tekkeme gelip ilim öğrenmek isteyene eğer layıksa sırrım veririm. Siz paşalar, zabitler, memurlar, namaz kılasız, kurban kisesiz, maymun misali kefereyi taklit etmeyesiz. Amma nah buraya sizin üçün gelmedim. Bir zamanlar kapıma yüz süren Suhulettin dinilen deyyus için geldim. Nerede o Suhulettin? Selahattin tefrici revolverini bir kez daha gümletince o sessizlikte tavandaki avizelerin kristalleri şakırdadı. Çok geçmemişti ki kalabalık içinden kırmızı fesli, fıraklı, düzgün giyimli bir genç cübbeliye doğru koştu ve adamın ayaklarına kapanarak ''Ey şeyh efendim, beni affeyle, ben ettim sen eyleme, ayağının hem tozu hem toprağı olayım. Ayağına giydiğin pabuç, taharetlendiğin taş olayım, beni affeyle'' diye bağıra bağıra ağlamaya başladı. Gencin gözünden yaşlar, dudağının kenarından salyalar, burnundan sümükler akıyor, hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam ediyordu. Ne var ki Şeyh Selahattin Tefrici ayaklarına kapanan müridine bir baktıktan sonra yere tükürerek ''Kefereye karıştın'' dedi. Ardından şu korkunç sözü söyledi: ''Seni tekfir edirem.'' Ne var ki Şeyh Selahattin Tefrici ayaklarına kapanan müridine bir baktıktan sonra yere tükürerek ''Kefereye karıştın'' dedi. Ardından şu korkunç sözü söyledi: ''Seni tekfir edirem.'' Bu söz üzerine mürit bir böğürtü koyuverdi. Şeyh ise çıkışa yöneldi. Tabancasında hala bir kurşun olduğu için onu engelleyen de olmadı. Bir kişi dışında kimse de peşinden gitmedi. O kişi İhsan Said idi. Balodan sıkıldığı için yeni bir eğlence peşinde olduğu açıktı. Kalabalığı yararak dışarı çıkan İhsan Said, şeyhin o karanlık gecede tünele doğru gittiğini gördü. Koşarak yetişmeye çalıştı. Şeyhin soldaki kestirmeye saptığını görünce o da bu sokağa girdi. Ama karanlıkta kulağına bir ses geliyordu. Gırç, gırç, gırç, gırç. 50 adım ilerisinde kambur bir adam ahşap bir el arabasını aceleyle sürüyordu. Şeyh daha öndeydi ve araba süren kambur sanki ona yetişmek istiyordu. İhsan Said adımlarını yavaşlattı. Bir süre sonra kambur arabayı bırakarak şeyhe doğru sinsice yaklaştı ve elindeki bezi adamcağızın ağzına bastırdı. Birkaç saniye sonra şeyh boş sokakta çuval gibi yere yığılıverdi. Şeyhi koltuk altlarından tutup sürükleyen kambur kim bilir hangi şeytani gaye için adamcağızı arabaya yatırıp görünmemesi için üzerine örttü ve şeyhi arabayla yokuş aşağı Galata'ya doğru taşımaya başladı. İş bununla da kalmadı. Oradan Karaköy'e, Eminönü'ne, Sultanahmet'e, Aksaray'a ve Mevlana Kapı'dan surların dışına. Araba süren kamburu şafak sökene kadar takip eden İhsan Said güneş doğduğunda demir minareleri görüverdi. Kambur arabayı 30 adam boyu yüksekliğinde, 200 adım uzunluk ve 50 adım genişliğindeki Ayasofya kadar muazzam, devasa bir ahşap binanın koskoca cümle kapısı önüne doğru sürdü. İşin tuhaf yanı, bu binanın garp tarafında fabrikalarınkine benzer tuğladan örülme bir baca tütüyordu. Ayrıca binadan bir buhar makinesinin sesi de gelmekteydi. Minare delinenler de mukavemet esaslarına göre hesaplanıp dikilmiş 13 adet demir direkti ki bunların her biri Fransa payitahtındaki o dev çelik kuleye benziyordu. Ortadaki direk en uzun olanıydı. İşte bu direkten şimal, cenup, şark ve garp taraflarına doğru aralarında 100 adım kadar mesafe olduğu halde üçer direk sıralanmıştı. İşte dört bir yöne uzanan direklerin tepesindeki ufki kalaslara ait altışar sıra bakır tel gerilmişti. Bu altışar sıra tel, yıldız, kıble, gün doğusu ve batı rüzgarlarının etkisiyle titreşip uğulduyordu. Kambur, üstündeki örtüyü çekip hala uyumakta olan Selahattin Tefrici'yi kucağına alarak dev binanın aralık kapısından içeri girdiğinde İhsan Said cigaradan sararmış dişlerini göstererek sırıttı. Kâfi miktarda zengin olduğundan onu artık para değil başka şeyler heyecanlandırıyordu. Tabakasından bir cigara alıp yaktı ve ellerinin titrediğini gördü. Çünkü heyecanlanmıştı. Âlâ dedi. Demek ki hala yaşıyorum. Ayastefanos'tan trenle Sirkeci'ye gelen İhsan Said, Galata'ya geçip kule dibinde 1902 imalatı yarı otomatik bir 38 kalibre Colt ile 8 adet mermiye 20 lira verdi. Çünkü son 6 ay içinde kafaları kömürleşmiş olduğu halde 12 şeyhin öldürüldüğünü ve Dersaadet polis teşkilatının ne zamandan beri faili ya da failleri aradığını biliyordu. Gayet iyi bildiği diğer şey ise emniyet teşkilatından alacağı mükafat ve şeyhlerin cemaatlerinden koparacağı bahşişin servetini ve itibarını ikiye katlayacağıydı. Ayrıca bunun için fazla zamanı yoktu. Böylece Pera'da bir Burberry yağmurluk ile uzun konçlu bir çift potin satın aldı. Çünkü bu hava yağmura dönüyordu. Oteline dönüp uyudu. Aristofanos'a gidecek son tren Sirkeci'den kalkmadan bir saat önce onu uyandırdılar. Az sonra garda trene binmek üzereydi. Yağmurluğunun cebinde mendille sarılı tabancası, elinde ise içinde rüzgara korunaklı bir petrol lambası olan çantası vardı. Yatsıya az bir zaman kala tren Ayastofanos'a varmak üzereydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 65.